Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Şehriver 1402, Hicri Kameri 22 Sefer 1445 ve Miladi Takvimle 8 Eylül 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysen Feriver sunacağım haber bülteninin ardından sırasıyla siyasi analiz Bedri Fırat ile yapılan röportaj, tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, ayetlerin hikayesi ve farklı açıdan kutsal savunma hamasetinin rivayeti isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Sağlık Bakanı, Iraklı sağlık yetkililerine teşekkür etti. İran'ın Irak Büyükelçisi ile Kürdistan Bölgesi Başbakanı arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Irak İçişleri Bakanı Hüseyin Erbay'ın merasimi herhangi bir güvenlik olayı yaşanmadan başarıyla düzenlendi dedi. İran, Suriye konusundaki Güvenlik Konseyi toplantılarının etkinliğinin arttırılmasını talep etti. İran'dan Kahire'de Arap-Japon siyasi diyalog toplantısındaki müdahaleci açıklamaya tepki geldi. Ve Kenani, Siyonist rejimin ordusu her türlü ahlaki hastalıkla boğuşuyor dedi. Şimdi haberler. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı, Irak Sağlık ve Tedavi Personelinin ve bu ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın Hüseyin Erbay'ın sırasında ziyaretçilere yönelik işbirliği ve hizmet sağlama çabalarını takdir etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre, Irak'ı ziyaret eden İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Behram Eynullahi, Irak Sağlık ve Tıp personeli ile bu ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın işbirliği ve ziyaretçilere hizmet sunma çabalarından dolayı teşekkür etti. Eynullahi ayrıca Irak sağlık yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından iki taraf arasında tıp ve tedavi alanında varılan anlaşmanın yanı sıra İran ile Irak arasında profesör ve öğrenci değişimi hakkında bilgi verdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi, Irak'ın Kürdistan bölgesine Erbay'ın ziyaretçilerine ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Irak-Kürdistan bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde İran hükümeti ve halkı adına bu bölge sakinlerinin ve yetkililerinin misafirperverliğini ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erbain ziyaretçilerine çeşitli alanlarda kapsamlı hizmetler sunmasından dolayı teşekkür etti. Irak-Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi'ne teşekkür ederken, Hazreti Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın herkese ait olduğunu ifade ederek, bu bölge yetkililerinin ve sakinlerinin o hazretin ziyaretçilerine hizmet verebilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu telefon görüşmesinde ayrıca taraflar bölgedeki gelişmeleri değerlendirerek her alanda karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi üzerinde duruldu. Daha önce İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'taki kültür ateşesi Erbain yürüyüşü ziyaretçilerini ağırlayan Irak halkını, mukip sahiplerini, kutsal türbe külliyelerini, devlet adamlarını, dini şahsiyetleri, hükümet ve askeri kurumlarını takdir etmişti. Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın türbesinin yönetimi bundan önce bu yıl İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erbain yürüyüşüne Irak içinden ve dışından 22 milyondan fazla kişinin katıldığını açıklamıştı. Irak İçişleri Bakanı Hüseyin Erbain töreninin herhangi bir güvenlik olayı yaşanmadan başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Irak resmi haber ajansının bildirdiğine göre Ali el-Şemri, Hüseyin Erbain merasiminin ardından kutsal şehir Kerbela'da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Bu yılki Erbain töreninin planlanması 2 ay önceden başlamıştı ve bu planlama öncesinde Kerbela'ya komşu vilayetlerin yanı sıra ziyaretçilerin Kerbela'ya doğru hareket ettiği vilayetlerde de önleyici istihbarat operasyonları yürütülüyordu. El-Şemri şunları da ekledi. Bu plan savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı askeri birliklerinin, Irak Halk Seferberlik Birimlerinin ve ülkenin tüm askeri organlarının, güvenlik ve istihbarat servislerinin işbirliği ve katılımıyla gerçekleştirildi ve tüm bu kurumlar güvenlik ve askeri güçler Erbain ziyaretçilerinin güvenliğinin sağlanmasına katıldılar. Irak İçişleri Bakanı şu hatırlatmada da bulundu. Bu yılki Erbain yürüyüşü sırasında kara ve hava sınır geçişlerinde çok sayıda yabancı ziyaretçinin Irak'a girişi gerçekleşti. Öyle ki bu dönemde Şelemçe, El-Şeyb, El-Munziriye, Zabitiye ve Kürdistan bölgesindeki iki sınır kapısı ile El-Kaim ve Arar sınır kapılarından Irak'a 3.750.000'in üzerinde yabancı ziyaretçi giriş yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında İran İslam Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi'nden Suriye odaklı toplantılarının etkinliğinin artırılması yönündeki talebini yineliyor açıklamasında bulundu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Said İrevani, Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin eski dosyanın ele alındığı aylık toplantısında şunu ekledi. Bugünkü toplantılarda açıklamaların sıklıkla tekrarlanması, bu konuda ciddi bir ilerleme sağlanmaması ya da kayda değer bir gelişme sağlanmaması nedeniyle düzenli ve aylık toplantılar yapılmasının verimsizliğini bir kez daha ortaya koyuyor. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi şunlar da söyledi. Bazı üyeler tarafından defalarca vurgulandığı gibi aylık bir toplantının sadece Suriye'ye yönelik desteklenmeyen pozisyonların ve suçlamaların tekrarlanmasına ayrılması Güvenlik Konseyi'nin genel etkinliğine pek bir katkı sağlamamaktadır. İran'ın 3 adasına ilişkin Kahire'de düzenlenen Arap-Japon siyasi diyalog toplantısında yapılan ortak açıklamaya ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu adaların İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Dün Perşembe günü Nasir Kenani Kahire'deki Arap-Japon siyasi diyalog toplantısında İran'ın 3 adasına ilişkin ortak açıklamaya verdiği tepkide şunları belirtti. Bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom'dan oluşan 3 ada, İran İslam Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır ve söz konusu toplantının sonuç bildirgesinde Bunlardan söz edilmesinin hiçbir siyasi ve hukuki değeri yoktur. Kenani Arap-Japon siyasi diyaloglarının 3. toplantısının ortak açıklamasında 3 İran adasının ele alınmasını kesin bir şekilde reddederek bunun iç işlerine karışmama ilkesi ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı dahil olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Bilindiği üzere uluslararası geçerli belgeler Fars Körfezi'ndeki Üç Bu Musa, Küçük Tomb ve Büyük Tomb adasının İran'a ait olduğunu kanıtlıyor. Siyonist askerlerin bazı Filistinli bayanlara yönelik küstahlığına tepki olarak İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Siyonist rejimin cinayetkar ordusu terör ve öldürme çılgınlığının yanı sıra her türlü kronik akıl ve ahlaki hastalıklarına da maruz kaldığını vurguladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasir Kenani, Siyonist askerlerin bazı Filistinli kadınlara yönelik küstahlığına gösterdiği tepkide şunları belirtti. Bu rejimin askerlerinin El Halil'e saldırırken bu rejimin destekçileri için bir skandal kaynağı olan birkaç Filistinli bayana yönelik utanmaz küstahlığını kınıyoruz. Kenani şunlar da ekledi. İsrail'in cinayetkar ordusu terör ve öldürme çılgınlığının yanı sıra çeşitli kronik, akli ve ahlaki hastalıklara da maruz kalıyor. İran Dışişleri Bakanı sözcüsü şunlar da ekledi. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi bekleniyor. Siyonist ordusunun iki kadın askeri El Halil kentinden 5 Filistinli bayanı silah ve ordu köpekleriyle tehdit etme suretiyle aşağılayarak kıyafetlerini tamamen çıkarmamaları halinde köpekleri üzerine salmakla tehdit etti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü terör örgütlerinin Burkina Faso ordusuna yönelik yaptığı ve bu ülkenin onlarca askerinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıyı kınadı. İran Press haber ajansının bildirdiğine göre Burkina Faso hükümeti ve halkına özellikle de kurbanların ailelerine en derin taziyelerini ve sempatilerini ifade eden Nasir Kenani, terörizm ve aşırıcılık gibi meşhum bir olguya karşı ciddi ve etkili bir mücadele ile Batı Afrika dahil dünyanın çeşitli bölgelerinde barış ve istikrara tanık olacağımızı umduğunu ifade etti. Burkina Faso ordu karargahı geçtiğimiz salı günü ülkenin kuzeyinde teröristlerin düzenlediği saldırıda 17 asker ve 36 müttefik kuvvetin öldürüldüğünü açıklamıştı. Burkina Faso ordu güçlerine düzenlenen ve 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan ölümcül saldırıdan bir gün sonra saldırının sorumluluğunu El-Kaide üstlendi. El-Kaide terör örgütü bu gruba ait unsurların ülkenin kuzeyinde yer alan Yatinga eyaletinin Komberi bölgesindeki Burkina Faso ordu kuvvetlerine saldırdığını duyurdu. İran Uzay Kurumu sözcüsü, İran'ın navigasyon alanındaki ilk araştırma uydusu olan Pejuheş-1'in inşasını duyurdu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Uzay Kurumu sözcüsü Hüseyin Deliriyan, X sosyal ağında bir mesaj yayınlayarak şunları yazdı. İran Uzay Araştırma Enstitüsü, özel sektörün desteği doğrultusunda araştırma uydusu Pejuheş-1'in tasarımı, inşası ve yörüngeye teslimi için kamu ihalesi düzenlemeyi planlıyor. Bu yazının devamında ise şu ifadeler yer almıştır. Pejuheş-1 uydusu aslında uzay istasyonu navigasyonu alanında bir araştırma uydusu olacak. İran Meteoroloji Kurumu Başkanı önümüzdeki günlerde Tahran'da kum ve toz fırtınaları ile ilgili uluslararası bir zirve düzenleyeceğini duyurdu. Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları Zirvesi 9 ve 10 Eylül'de Tahran'da yapılacak. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Meteoroloji Kurumu Başkanı Seher Tacbeş, dün Perşembe günü yaptığı açıklamada iklim değişikliğinin toz gibi ciddi olayları artıracağına işaretle ülkelerin gündemlerinde bu olgunun sonuçlarına uyum sağlama ve bunlarla baş etme planlarının olması gerekmektedir açıklamasında bulundu. Tacbeh şunları da ekledi. Ana görev ve hava durumu tehlikelerini izlemek olan meteoroloji açısından ortaklaşa bölgesel bir nevi tabanı oluşturmak, meteorolojik verilerin yanı sıra şehirlerin ve ülkelerin kırılganlık ve dayanıklılık katmanlarını da kapsayabilir ki bu konularda ülkeler arasında fikir birliğine varmamız gerekiyor. Yayınımız Türkiye haberleriyle devam ediyor. Tahran ve Ankara yetkilileri arasında istişarelerin ardından Türkiye'deki 40 İranlı mahkumun ülkeye geri gönderilmesi için hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Türkiye'deki Büyükelçiliği dün yaptığı açıklamada Tahran ve Ankara'nın hükümlülerin naklini ve ilgili anlaşmaların uygulanmasını hızlandırma, iki ülke arasındaki adli ve hukuki işbirliğini geliştirip güçlendirme ve hükümlülerin nakline ilişkin komitenin düzenli toplantıları yapma konusunda mutabakata vardığını ayrıca iki ülkenin hukuki ve adli yönlendirme komitesinin sürekli olarak toplanması konusunda da mutabakata vardığını duyurdu. İran Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre iki ülke hükümlü nakli komitesinin bakan yardımcıları ve uzmanlar düzeyinde ortak toplantısı yapıldıktan sonra Türk tarafın olumlu vaadiyle 40'tan fazla İranlı tutuklunun ülkeye nakli için hazırlıklar yapılması ve uygulama aşamasının önümüzdeki aya kadar tamamlanması umulmaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programa ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, bu yıl sonu için enflasyon tahminimiz %65. 2026'da enflasyonda %8,5'lik bir oranla tek haneli enflasyonu hedefliyoruz dedi. TRT'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde orta vadeli programa ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesinde yaptığı sunumda programın merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatan temel doküman olduğunu belirtti. Ve son haberimiz, Ermenistan Başbakanı bu ülke ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yeni bir savaş olasılığı konusunda uyarıda bulundu. El Cezire Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün bu ülkenin kabine toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son birkaç gündeki eylemlerinin ülkenin yeni bir savaşa hazır olduğunun göstergesi olabileceği uyarısında bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Türkiye İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada bu ülkede resmi olarak 3 milyon 321 bin Suriyeli mülteci olduğunu duyurdu. Bu arada hükümete karşı olan kişiler ve politikacılar daha yüksek rakamlar açıkladılar değerli dinleyicilerimiz. Örneğin Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Türkiye'de 10 milyondan fazla mültecinin yaşadığını söyledi. İktidar Partisi'nin ana muhalefet partisi CHP'de 8 milyon mülteciden bahsetti. Şimdi biz bugün sohbetimizde Türkiye'deki mültecilerin durumuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Gerçi daha öncelerde bu konu hakkında çeşitli açılardan uzman konuklarımızın yorumlarını sizlerle paylaşmıştık ama Bugün yine de hem bu rakamları hem de son durumu gözden geçirmek istiyoruz mültecilerle ilgili. Özellikle yeni kabinenin aldığı kararlar bu konuda ne kadar pratikte uygulanıyor şeklinde sorulara da yanıt aramaya çalışacağız. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için hocam. Şimdi mültecilerle ilgili özellikle Suriye'den gelen mültecilerin durumu hakkında biz defalarca sizinle konuşmuşuz. Bunların sayılarının çok yüksek olduğu ancak hükümet tarafından sadece 4 milyon civarında olduğu söyleniyor. Şimdi bunların maliyetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz, nedir fikriniz? Yani bunlar Türkiye'de kaldıkça, Türkiye bunlarla ilgili herhangi bir adım atmadıkça Türkiye için hangi sonuçlar doğuruyor efendim?
Türkiye doğrusu mevcut hükümetin bu mülteci politikasıyla ilgili nasıl kendi açısından değerlendirme artı bir değer elde edebileceği hesapları vardır. Bu mülteci sayısı gayri resmi de olsa resmi de bir takım Türkiye'de resmi olmayan girişler var. Bu da Suriye sınırında ve genellikle de Afganistan'dan gelen mültecilerin gayri resmi olarak ülkeye giriş yaptığı ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği ve bu kesimin de belli bir kesimi hükümet tarafından gizlediğini ve hükümet bu konuda bu mültecileri kendi emelleri için de zaman zaman kullanmak ister. Ve bu külfeti de Türkiye bayağı yüksek. Yani bugün Türkiye'deki bunların aşmış olduğu birçok sorun nedeniyle Türkiye'deki toplum zaman zaman tepkilerini de ortaya koyuyor. Halbuki Türkiye mülteci karşılayabilecek bir konumda da değil. Yani biz Türkiye'nin politikasına baktığımız zaman Türkiye'de Avrupa ülkelerine giden milyonlarca Türk vatandaşı bugün Avrupa'da mülteci konumundadır. Yani bir ülke Avrupa'ya mülteci akımını, mültecileri gönderirken kendi ülkesinde mültecileri karşılamak bu çelişkidir. Yani kendi içerisinde kendi yurttaşlarını, ihtiyaçlarını ve giderlerini karşılamayan bir yönetim bugün dışarıda gelen mültecilere sıcak bir karşılama ve sıcak bir siyaset gitmesi de bazı çelişkilere neden oluyor ve bu insanların kafasındaki bazı sorunların neden olur. İşte bunlar hükümet tarafında kendi iç emelleri içinde kullanma gibi bir durum var. Bugün genellikle OSO denilen bu birçok ülke tarafında terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen Türkiye bunu bugün kullanmaktadır ve bu mültecilerde yaralanma gibi bir politika gittiği için mülteci sayısını sürekli düzelmektedir.
Tahran Radyosu.
Şimdi son sıralarda özellikle ekonomik krizle ilgili Türkiye'de bir takım kararlar alındı. Fiyat endeksleriyle ilgili bir takım politikalar, ekonomik politikaların uygulanması gündeme geldi. Ancak şimdi bunlara da bakıldığında Türkiye'nin genel olarak mülteci krizinden etkilendiği ve ekonomiye de hangi boyutlarda yansıdığını görmekteyiz. Bu gerçek konu aslında muhalefet tarafından defalarca gündeme getiriliyor bildiğiniz gibi. Ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Mültecilerin payını Türkiye'nin ekonomik krizinde nasıl görüyorsunuz efendim?
Türkiye'nin bu konuda mülteci payı yüksek değildir. Yani Türkiye'nin genellikle bugün ekonomik krizin ana nedeni silahlanma ve saldırı savaş politikası, saldırı bir pozisyonda olması ve bir sürü silahlanmaya ve savaşa birçok para harcaması da krize, ekonomik krize neden oldu. Bugün mültecilerin payı burada ancak %5 olabilir. Yüksek derecede değil. Ekonomik krizin ana nedenlerinden bir, silahlanmaya harcadığı para, iki, gayri resmi çevrelere vermiş olduğu ödün paralardır. Bugün Türkiye'de yolsuzluk ve kayırma gibi politikalar had safhadadır. Bir yerde vergi, halka vergi, ek vergiler getirerek ekonomik krizin önüne geçmek isterken kendi yandaşı olan birçok şirkete de milyonlarca dolara varan vergi borcunu bir kalemde silmesi, bunun sadece hükümetin taviz politikalarıyla krizi yönettiği için de kriz gittikçe büyümektedir.
Evet. Hocam, yeni kabinenin dış politikası ile ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Efendim, bu son kararlar özellikle mültecilerle ilgili, siz ne kadar siz bu kararları gerçekçi buluyorsunuz? Hani seçim vaatlerinde yeni dönemde bunların ülkelerine geri dönecekleri ve özellikle Şam ve Şam hükümetiyle ilişkiler normalleşeceği yönünde bir takım vaatler gündeme geldi. Her iki taraftan, hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından. Şimdi bunların pratikte ne kadar yani gerçek bir anlamda yürürlüğe koyulduğunu siz görüyorsunuz efendim?
Bu sorunun boyutu çok derindir. Yani bugün Türkiye bir yanda Suriye muhalifi olan güçleri destek verirken Suriye ile yeni bir ilişki kurması biraz uzak görünüyor. Yani bugün tamamen bugün güçlendirdiği ve sahaya sürdüğü OSO'nun tamamen DAEŞ'in yan ürünü olduğu ve DAEŞ'ten ayrılan ve DAEŞ'ten çekilen bir takım kesimler deniyor ve bunların bu örgütün de zaman zaman hareketleri ve davranışları DAEŞ'in bir örgüt yapısı içerisinde hareket ettiği ve görülmektedir. Yani bu devam ettiği müddetçe Suriye ile Türkiye arasında yeni bir uzlaşma ve ortak bir platformda buluşma gibi bir sorunun olmayacağı ortadadır. Bu böyle devam ettikçe de mülteci sorununda çözüm bulması biraz zor gözüküyor. Yani bu nedenle yani bir nevi artık çıkış yolunu ararken çıkış olarak gördüğü mültecileri bugün kendisine büyük bir sorun olarak geri döndüğünü görmekteyiz.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Berdir Hocam.
İyi günler.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdir Fırat hocamızla konuştuk. Röportajımızda mültecilerin durumu ile ilgili Türkiye'deki son açıklanan verileri de gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.varstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Haydi günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Şehrivar 1402 Hicri Kameri 22 Sefer 1445 ve miladi 8 Eylül 2023 Cuma. 45 yıl önce bugün Hicri Şems'e 17 Şehrivar 1357'de despot Pehlevi rejiminin askerleri Tahran halkının büyük gösterilerine bastırdı. Bugün de Tahran'daki Müslüman halkı sabahın ilk saatlerinden itibaren birkaç gün üst üste rejime karşı gösterilere başladı. Bu sırada Tahran'da sıkı yönetim ilan edildi. Ancak halk bu duruma ve sokaklarda askeri ve askeri teçhizatın bulunmasına rağmen Şah rejiminin zulmüne karşı sloganlar atmaya başladı. Bu arada Şah'ın özel alay muhafızlarına bağlı olan karadan ve havadan askerler de ateş topları ile savunmasız halkı hedef aldı ve kısa sürede 4000'den fazla Tahranlıyı şehit etti. Binlercesini de yaraladı. Bu nedenle Hicri Şems'e 17 Şehrivar 1357 Cuma gününe Kanlı Cuma ve Şehitler Günü adı verilmektedir. Şah rejimine bugün de Tahran halkını öldürmekteki amacı halka korku ve panik yaratmak ve kıyamı sona erdirmekti. Ancak İran halkı gösterilerini artan yoğunlukta sürdürdü. ...816 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Sefer 629'da Irak'ta Müslüman bilim adamı ve muhaddis İbn-i Nokta Bağdat'ta vefat etti. İbn-i Nokta çocukluk döneminden itibaren hadis ilmine büyük ilgi duymaktaydı ve bu amaçla birçok geziler düzenledi. Zamanının büyük bölümünü hadis ilmi alimlerinin huzurundan yararlanmakla geçirdi. Bu amaçla Horasan, Şam ve Mısır'da giden İbn-i Nokta, burada alimlerden elde ettiği tüm hadisleri not etti ve daha sonra kendi birikimini yetiştirdiği birçok öğrencisine aktardı. El-İstikrak bu büyük muhaddisin değerli eserlerinden yalnızca biridir. ...219 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Sefer 1226'da Mirza Muhammed Bagır Hansari dünya geldi. Hicri Kameri 13. ve 14. yüzyılın önde giren alimlerinden olan Hansari, usul fıkı usulu, rical muhaddisi, edip ve araştırmacı idi. O daha sonraları İsfahan'daki Dini İlimler Merkezi Başkanlığını üstlendi. ...8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü olarak adlandırılmış bulunuyor. Miladi 19. yüzyıl boyunca sanayileşmiş ülkeler talim ve terbiyenin farklı toplumlarda bir takım değişikliklerin meydana gelmesinde nedenle önemli rol oynadığının farkına vardılar. İran'da İran İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İslami talimler gereği okuma yazma konusuna daha fazla önem verilmeye başlandı ve Hicri Şems'e 1358'de rahmetli Mamhumeyne'nin emriyle okuma yazma seferberliği kurumu kuruldu. Bu kurum İran halkına okuma yazma öğretme konusunda birçok olumlu adım attı ve İran İslam Cumhuriyeti halkın okuma yazma oranı açısından oldukça olumlu bir duruma ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemi ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
TÜİK'in hesabını kim ödeyecek?
Milli Gazete.
Siyonist terör sürüyor.
Yeni mesaj.
Fiyatı yükselten Arap, kemeri sıkılan Türk.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 6 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde ağır yargı krizine karşı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Tek kişilik otoriter rejimde hakimleri emir ve talimat ve siyasetin hukuka uzanmış eliyle yargı hukuk dışı faktörler altında vesayetli hale getirilmiş. Saraydaki adli yıl açılışında yargının üç saç ayağından biri olan savunmayı temsil eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın konuşması sansürlenirken, tepeden partizanca atanmalarla bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok edilmiş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Adalet eski bakanlarının adalet sarayları yaptık, lakin içini adaletle dolduramadık ikrarıyla anayasanın hiçbir organ, makam, merci veya kişi mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez hükmünün öldüğü yakınmaları ve yüksek yargı temsilcilerinin adalete güven sıfırlandığı hayıflanmaları, partili cumhurbaşkanının adalet sistemi için reformlar çıkardık, yargıya güveni artırdık iddiasını peşinen anlamsız kılıyor. Bu arada şantaja teşne dış politikada cumhurbaşkanının ben bu makamda olduğum sürece asla iade edilmeyecek dediği Rahip Brunson, Trump'ın tahkirli mektubu ve tehdit tweetleri üzerine apar topar tahliye edilip Amerika'ya uçuruldu. Alman vatandaşı Deniz Yücel, Merkel'in telefonuyla alelacele cezaevinden çıkarılıp Almanya'ya iade edildi. Cumhurbaşkanının katillerine kesinlikle teslim etmeyiz sözüne rağmen hakimi değiştirilen Kaşıkçı cinayeti dosyası katillerine teslim edildi. Gazze'ye insani yardım götüren Türk bayraklı Mavi Marmara sivil gemisini baskın yapıp 10 vatandaşı katleden İsrail askerleriyle sorumluların Türkiye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp cezalandırılmaları için açılan davalar dolar karşılığında kaldırıldı. En son uyuşturucu kaçakçılığından 10 yıl hüküm giyen İsrailli Dani Aveke'nin 4,5 yıllık tutukluluğunun ardından diplomatik temas sonucu denilerek serbest bırakılması skandalı Herzog'un talebini söz konusu etti. Seçimden sonra saraydan gönderilen örtülü af gibi yeni infaz yasasında cezaevindeki insan öldürme, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenlere tahliye yolu açılırken düşünce ve ifade suçluları kapsam dışı bırakıldı. Ve 28 Şubat postmodern darbe generalleri benzeri iktidarın yakın gördüğü bazı mahpuslar tertiplenen raporlarla tahliye edilirken fevkalade ağır hastalıklarla muallel diğer yaşlı mahpusların insafsızca cezaevinde tutulmaları devam ediyor. Keza Adalet Bakanlığı verileriyle attıkları bir tweetle siyasi iktidarı eleştiren vatandaşlara Cumhurbaşkanı'na hakaretten 160 binden fazla soruşturma açılması, 4 bin kişiye hapis cezası verilmesi, ifade hürriyetinin ne denli kelepçelendiğini tescil ettiriyor. Hasılı, hukukçuların tespitiyle Türkiye tarihinin en ağır yargı krizinde. Günü geldiğinde kendilerini tartacağını düşünmeden ebedi iktidarda kalacak gibi kantarını bozdukları yargı üzerinden korku pompalıyorlar. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku, hüküm ferma. Adaletin tesisi için evvela yargıya müdahaleye son verilmesi gerekiyor. Yoksa her fırsatta yargıda reform söylemleriyle, her defasında içi boş yargı paketleriyle, tumturaklı nutuklarla adalet sağlanmadığı gibi adalete güven de tesis edilmiyor.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 6 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde paramız pul oldu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Merkez Bankası 2003 baz yılına ve TÜFE'ye göre reel kur endeksini hesaplıyor. Merkez Bankası bu endeksi şöyle açıklıyor. Nominal efektif döviz kuru Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları, kur kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
En son açıklanan Temmuz ayı verisine göre reel kur endeksi 48,82'dir. Bu demektir ki TL dolara karşı %51 oranında daha düşük değerdedir. Dolar euro paritesindeki değişimi ihmal edersek eğer TL değer kaybetmeseydi 1 dolar 12,95 TL olacaktı. Temmuz 2023 dolar TL kuru 26,5233. Temmuz ayı reel kur endeksi 48,82. 100 olan denge kuruna göre hesaplarsak Temmuz ayı dolar kurunun 12,95 lira olması gerekirdi. 2021 sonundan beri TL döviz sepetine karşı en düşük değerini yaşıyor. Nisan 1994 krizinde Nisan ayında reel kur endeksi 67,32. Şubat 2001 krizinde Şubat ayında reel kur endeksi 105,94. 2008'de başlayan ve ekonomide %4,7 oranında daralma yaşadığımız 2009 krizinde Nisan ayında 110,72. Eylül 2018 kur şokunda 62,46. 2021 Aralık faiz NAS açıklamasında 47,61 ve Temmuz 2023'te 48,82 oldu. Kabaca TL'nin baz yılındaki reel değerini koruması için nominal olarak TL enflasyonu eksi, dolar enflasyonu artı, dolar endeksindeki değişime kadar artması gerekirdi. Türkiye'de 2012 yılına kadar dolar kurundaki artış enflasyonun altında kaldı ve TL değer kazandı. Söz gelimi 2007 sonunda reel kur endeksi 100'ün üstünde 128 idi. Reel kur endeksinden 1990 sonrası yaşadığımız krizlerde 1994 krizi ve şimdiki krizin TL krizi olduğu görülüyor. 2009 krizi dış kaynaklı oldu, diğerleri yönetim ve politika hatalarından ileri geldi. Bugün ekonomi yönetimi değişti ve fakat TL değer kaybetmeye devam ediyor. Ekonomi yönetimi güven vermedi. Çünkü ekonomik krizlerde atılması gereken ilk adım istikrar programı yaparak olumlu beklentiler yaratmaktır. Yapılmadı. Rutin yapılan 3 yıllık orta vadeli plan ile piyasalar ve iktisadi ajanlar kandırılmak istendi. Anlaşılan odur ki siyasi iktidar ya işin farkında değil veya krize dip yaptırarak IMF'ye gitmenin gerekçesini hazırlıyor.
Akın Aydın 6 Eylül tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Erdoğan faiz ile olan imtihanını da kaybetti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Faiz Eylül 2018'de %24 idi ve iyi bir ekonomist olan Sayın Erdoğan 16 yıllık iktidar geçmişini bir anda dilit ederek nasıl hatırladı ve faize savaş açtı. Aslında ortada savaş filan yoktu. Sadece Merkez Bankası rakamları üzerinde ayarlamalar yapılıyor, ortaya çıkan sonuç devlet ve millete fatura ediliyordu diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Ama malum kesimde çok şükür faiz lobilerine savaş açan bir liderimiz var şeklinde bir algı üremesi başladı. Zaten amaç da bu idi. Tabii Sayın Erdoğan'ın rakamlarla savaşı ve meydanlardaki hitabeti artarak devam ediyordu. Öyle ki Şubat 2023 geldiğinde faiz rakamları Merkez Bankası özelinde %8,5'a kadar indi. Diğer faizler aynen devam ediyordu. Son seçimleri muhalefet tek partiye ikram edince artık faiz ile savaşa gerek kalmamıştı. Bakın, kaç aydır Sayın Erdoğan'dan faiz açıklaması geliyor mu? Nas'ı yani ayet ve hadisleri hatırlayan var mı? Sayın Erdoğan'ın başlattığı ve 4 yıl kadar süren rakamsal savaşta ne oldu? Merkez Bankası üzerinden bir rantiye oluştu. İçerideki ve dışarıdaki bankalar yani faiz lobileri kazançlarını daha da arttırdı. Kur dalgalanmaları ile devlet ve milleti yüzlerce milyar dolar zarara uğrattılar. Bu zararı azaltmak için kur korumalı mevduat adında bir sistem getirdiler. Daha da batırdılar. Öyle ki milletin cebinden alıp devletin kasasına koydukları paradan 750 milyar TL'ye yakın parayı zenginlerin cebine koydular. Seçimi kazanan Erdoğan nasıl unuttu? Liyakat ve ehliyeti dilinden düşürmeyen Sayın Erdoğan, ekonomiye ve Merkez Bankası'na yeni atamalar yaptı. Sonuç faiz 2023 Haziran %15, Temmuz'da %17.50 ve Ağustos'ta %25 oldu. Yani nası bırakıp faize sarıldılar. Alınmaya gerek yok, sonuç budur. Evet, baştan belliydi ve Erdoğan bunu itiraf da etmişti. 18 Nisan 2004 tarihine Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 13. Genel Kurulu'na katılan Başbakan Erdoğan faiz konusunda dikkat çekici cümleler kurmuştu. Neden? Çünkü gömlek değiştirmeden önce Refah Partisi'nin faizsiz ekonomi söylemleri hatırlatılıyordu. İşte o hatırlatmalara Erdoğan, iktidar olunca ertesi gün bu faizleri ödemeyecek misiniz? Buna inanıyor musunuz? Bunun olması mümkün mü? Mümkün değilse ödemek zorundasınız. Gerçekleşmeyecek şeyleri söylemeyip toplumu boş umutlarla oyalamıyoruz demişti. Yine o yılda kendisine ileride faizsiz bir ekonomik modele geçmeyi hedefliyor musunuz sorusu yöneltilmişti. Cevap, faiz dünyanın gerçeğidir. Bu gerçeği reddedemeyiz. Nas'a rağmen faize gerçeklik atfeden Erdoğan, para gelsin de nereden gelirse gelsin mantığı ülkemizi kapitalizme teslim etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Ayetlerin Hikayesi. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin 14. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda riba ile ilgili, özellikle de Âl-i İmrân suresinin 131. ve de Bakara suresinin 278 ve 279. ayetleri üzerinde duracağız. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 130. ayetinde şöyle buyurmuşlardır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba ad'afen muza'afah. اتقوا الله لعلكم تفلحون.
Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Bakara suresinin 278 ila 279. ayetlerinde de şöyle buyurulmuştur.
Ya اتقوا الله وذروا
حرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Sohbetimizin devamında bu ayetlerin sebebi nüzulunu gözden geçirmek istiyoruz. Bedir Savaşı, Müslümanların Kureyşli kafirler ile ilk büyük savaşı olarak hicretin ikinci yılında yaşandı. Bu savaşta Kureyşli müşrikler yenildi. Peygamber Efendimiz ise şahsen bu savaşa katılmış ve savaşın komutanı olarak savaşa katılmışlardır. Ebu Cehl ve birkaç Kureyşli elebaşısı bu savaşta ölmüş, diğerleri de ya esir alınmış ya da kaçmıştı. Bedir Savaşı sonrası ise tutulan Kureyşli esirler hususunda ihtilaflar yaşandı. Kimi Müslümanlar esirlerin öldürülmesini istedi. Ancak İslam peygamberi onların fidye ödeyerek ya da Müslüman çocuklara eğitim verip okuma yazma öğreterek bırakılacaklarını söyledi. Nihayetinde ise her esirin 1000 ila 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılabileceği belirlendi. Fidye olarak bilinen bu karşılık dini anlamıyla esirlerin kurtarılması için ödenen para miktarıydı. Bu olayın ardından Kureyşliler belirlenen fidye miktarını ödeyerek esirlerinin serbest bırakılmalarını sağladılar. Bedir esirleri arasında Peygamber Efendimizin amcası Abbas da vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem esirlerin çadırına gelince gülümsedi. Abbas şöyle dedi: "Zaten gülmen ve sevinmen gerekiyor. Zafere kavuştun. Bizlerden 70 kişiyi öldürdün, 70 kişiyi de esir aldın." Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdu: "Amca, bu gülüş zafer gülüşü değil, bu gülüş şaşkınlık gülüşüdür. Ben zincir ve halat ile sizleri cennete götürmek istiyorum. Ancak siz gelmek istemiyorsunuz. Ben alay etmek amacıyla gülmüyorum. Bu zafer gülüşleri değildir. Mekke'de 13 yıl boyunca sizleri cennete götürmek istediysem de gelmediniz. Bu beni çok şaşırttı." Peygamber Efendimizin amcası Abbas, Mekke'nin tanınmış ribacılarından sayılırdı. Bu yoldan ise büyük bir servet biriktirmişti. Tabii riba tüm Kureyş tüccarları ve zenginlerinin mesleklerinin bir parçası haline gelmişti. Riba aslında kredi veya borcun karşılığını fazlası ile almak demektir. Ve bedel olarak alınmaya çalışılır. Bu olgu cahiliye, hatta İslam'ın doğuşu döneminde çok yaygındı. Bu yüzden halk arasında normal bir iş sayılıyordu. Onlar ribayı bir tür alışveriş sayıp ribadan elde edilen kârı da doğru bilirlerdi. Riba aslında kârlı bir alışverişti. Çünkü belirlenen sıradan kârın yanı sıra ek bir çıkar da sağlıyordu. Aslında riba gitgide zenginlerin ve borç verenlerin sermayelerinin artmasına ve borçluların ihtiyaçlarının ve borçlarının da her gün artmasına ve sonuçta hayatlarının iyice kötüleşmesine yol açıyordu. Bu yüzdendir ki Allah-u Teala da Ali İmran suresinin 130. ayetinde insanları ribadan uzak durmaya çağırıp şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz." İşte bu ayetler ribanın kötülüğü ve ribacıların da kınanması çerçevesinde indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in büyük yorumcusu Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai bu hususta şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala bu ayetlerde ribacılık hususunda öyle bir şiddet kullanmıştır ki başka tali dini konularda hiç böyle bir şiddete başvurmamıştır. İşte ribacılık konusunda böyle bir şiddet açıkça gösterilmektedir. Bu çerçevede Müslümanların dinlerinin düşmanları olanı kendilerine hakim kılmamaları da aynı şiddette kanandığı unutulmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça tüm büyük günahlara karşı çıkılması ve onlara karşı da şiddetli ifadelerin kullanıldığı görülse de ancak ribacılığa karşı kullanılan ifadeler ve Allah'ın düşmanlarının Müslümanlara hakim kılınmasının kınanması kadar sert ifadeler görülmemiştir. Hatta zina, şarap içme, kumar oynama, zulüm yapma ve daha büyük günahlar sayılan adam öldürme bile bu iki günahtan daha yumuşak bir şekilde kınanmıştır. Bu ayet ve benzer ayetlerin örneği Nisa suresinin 161. ayetindeki kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. Ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. İfadelerinin yanı sıra kimi Müslümanlar o dönemde ribacılığı terk etmemiş, hala ribacılık yapıyorlardı. Peygamber Efendimizin amcası Abbas ve Halid bin Velid, cahiliye döneminde ribacılıkta ortak sayılırlardı. Onların her ikisi de hicretin 8. yılında Mekke'nin fethinden önce Müslüman oldular. Onlar da diğer ribacılar gibi tarım ürünlerinin hasattan önce gerçek fiyatından daha ucuzuna sahibinden alırlardı. Hasat zamanı ise satılan tüm ürünleri alıcılara vermekten aciz kalıp ürünlerinin bir kısmını da kendi yaşamlarını sürdürmek için depoluyorlardı. Bu yüzden ribacı alıcılara aldıkları ürünlerinin bir kısmını şimdilik almamalarını ancak kaç katını daha sonra teslim almalarını öneriyorlardı. Ribacılar da bu öneriyi kar dolu gördükleri için hemen kabul ediyorlardı. Böylece zavallı insanların tüm varlıkları yağmalanıyordu. Abbas bin Muttalip ve Halid bin Velid de bu tür alışverişler ile büyük kar elde ettiler. Hasat yapılmadan ürünlerin alınması ile elde edilen servet ve ürünlerin teslimatının ertelenmesinden elde edilen bu gayri şerri kar o dönemin ribacılığının bariz örneğiydi. Bu sırada riba ile ilgili ayetler indirildi. Ardından Halid Peygamber Efendimizin yanına gidip şöyle dedi. Babam Sakip aşireti ile ribaya dayalı bir alışveriş yaptı. Taleplerini almadığı için malların kârlarını toplamamı istedi. Acaba bunu yapmam caiz midir? Bu sırada Bakara suresinin 278 ila 281. ayetleri nazil oldu. Bakara suresinin 278 ila 281. ayetlerinin indirilmesiyle insanlar ribadan şiddetli bir şekilde sakınıldı. Bu ayetlerin ilkinde Allahu Teala tüm mümin insanlara hitap ederek açık sözlülük ve kararlılık ile şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın.
Bu ayet sarih bir şekilde tüm riyaya dayalı borçların hangi aşamada olursa olsun durdurulmasını istedi. Bu ayetin ardından Allahu Teala ribacılara tam bir tehdit diliyle konuşarak Bakara suresinin bir sonraki ayetinde şöyle buyuruyor. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Bu savaş açmak ise ribacıların vazgeçmemeleri halinde Peygamber Efendimizin onların bu kötü amelini durdurmak için askeri güce başvuracağı anlamına gelir. Ayetin son bölümünde ise şöyle buyurulmaktadır. Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise dinin köklerini sarsan riba ile mücadelede ilk olarak akrabalarından işe başlayıp amcası Abbas hakkında bile şöyle buyurdu. Amcam Abbas bile riba yemek hakkına sahip değildir. Zaten ilk olarak kendi akrabalarım ribadan vazgeçmeliler. Peygamber Efendimiz başka bir hutbesinde ise riba hususunda şöyle buyurmuşlardır. Cahiliye dönemindeki tüm ribaları ayaklarımın altına alıp her şeyden ziyade de amcam Abbas'ınkilerini ayaklarımın altına alırım. Bunlara ilaveten rivayetlerde de İslam peygamberinin bu ayetlerin indirilmesinin ardından Mekke hükümdarlarına şöyle emrettiği nakledilmektedir. Ünlü ribacılardan olan Al-Mugayra işlerinden vazgeçmezse onlar ile savaş. İşte bu savaşa Hucurat suresinin 9. ayetinde şöyle işaret edilmiştir. Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, sohbetimizin sonunda sizleri Peygamber Efendimiz Miracından sonraki konuşmasının bir bölümünü dinlemeye davet ediyoruz. Peygamber Efendimiz Miraç'ta vahiy meleğinin yanında Cebrail aleyhisselam ile beraber 7 kat semayı ardı sıra geride bırakıp yeni durumlar ile karşılaştı. Allah Resulü peygamberler ve melekler ile kimi semalarda cehennem ve cennet ehli ile de görüştü. Allah Resulü'nün bu hususta şöyle buyurdukları anlatılmaktadır. Karınlarının büyüklüğünden dolayı artık kıpırdamayacak halde olanları gördüm. Cebrail'e sordum bunların kim olduklarını. Cebrail, bunlar ümmetinin ribacılarıdırlar. Ne zaman hareket etmek isterlerse şeytan onlara yaklaşıp onları incitiyor. Onların kaderi Ali Firavun'un kaderi gibidir. Gece gündüz ateşe götürülürler. Her daim haykırışları ve feryat figanları duyulur. Onlar kıyamet ne zaman kopacaktır diye soruyorlar dedi. Ayrıca Peygamber Efendimizin şöyle buyurdukları anlatılıyor. Miraç gecesinde yılan ve akrep ile dolu evler şeklinde olan karınlarının dışarıdan İçinin görüldüğü insanları gördüm. Cebrail'e kim olduklarını sordum. Vahiy meleği, ey Allah'ın Resulü! Bunlar ümmetinin ribacılarındandırlar, dedi. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Değerli dinleyiciler, Farklı Bir Açıdan 8 Yıllık Kutsal Savunma Yılları isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde 8 yıllık savaştaki İranlı mücahitlerin zorluklara katlanma ve gösterdikleri şecaat ve cesaret üzerinde durmak istiyoruz.
Bu programımızda Saddam'ın İran'a dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı ve özelliğini ele almaya çalışıyoruz. Uzun ve acımasız bir savaşa karşı İran ulusunun 8 yıllık direnişinin özel taraflarını ve boyutlarını yeniden okumaya çalışıyoruz. Irak Bağız ordusuna karşı 8 yıl boyunca savaşan İranlı savaşçıların ayırt edici özelliği Allah'a ve İslam devriminin kurucusu İmam Hümeyni'nin liderliğine derin bir inanç duymalarıydı. Çoğunlukla genç İranlı savaşçılar ve mücahitler ülkelerini ve devrimi savunmak için savaş sahnelerine istekli ve hazır bir şekilde cani gönülden gidiyordu. Halbuki Irak Bağız rejimi güçleri daha çok siyasi, partici ve mali saiklerle ve en önemlisi de Saddam korkusuyla İran ile savaşmaya gidiyordu.
İranlı savaşçılara ve mücahitlere karşı savaşmak üzere cepheye gönderilen Irak Bağız ordusunun askerleri askerlik yaparken ya öldürülür ya da yaralanırdı. Sağlıklı kalırlarsa da sonuna kadar savaşın içinde yer almak zorundaydılar. Halbuki İranlı savaşçılar askerlik yapıyorlarsa bile cephede kalmakta veya evlerine dönmekte özgürlerdi. İran'da cepheye gönüllü konuşlanma süreleri de 3 aydı. Buna rağmen İran gönüllü kuvvetlerinin yaklaşık %70'i savaşın sonuna kadar cephede kaldı. 3 aylık görevlerinin sonunda şehirlerine ve yurtlarına dönenler de tekrar cepheye döndüler. Saddam rejiminin empoze ettiği 8 yıllık savaş sırasında İran ve Irak'ın iki cephesindeki atmosferler ve ortam tamamen farklıydı. Bu nedenle Irak Bağız ordusu iki süper gücün batı ve doğunun silah ve askeri teçhizatı ve uydularıyla donanmasına ve İran'a karşı askeri üstünlüğüne rağmen İran'a karşı savaşacak ruha sahip değildi. Doğal olarak da istenilen sonuca ulaşamadı.
Savaşın ikinci yılından itibaren üstünlük en az silaha sahip İranlı mücahitlerdeydi. Gece gündüz İranlılar Irak Bağız ordusunun birimlerini imha etmeyi başarıp onları darmadağın ediyordu. Hürremşehri kurtarmak için 25 günlük Beytül Mukaddes operasyonu sırasında yaklaşık 20 bin Irak Bağız ordusu gücü ele geçirildi ve on binlerce kişi öldü ve yaralandı. Irak'ın batı ve doğu olmak üzere iki bloktaki destekleyici hükümetleri Saddam rejiminin yıkılan ve dağıtılan birimlerini çok yönlü destekle yeniden inşa etmeye çalıştılar. Ancak bu birimler birkaç açık operasyonda imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri Sovyet kampında Irak hükümetini destekleyen 60'a yakın ülke, 8 yıllık savaşın sonuna kadar Irak ordusuna giderek daha gelişmiş silahlarla 3 kez yeniden inşa etti.
İranlı savaşçılar ölüm korkusu olmadan
hem saldırıda hem de savunmada cesurca savaştı. Iraklı esirlerden biri Feth el-Mubin operasyonunda çok sayıda Irak Bağız ordusuna karşı az sayıda İranlı savaşçının ve mücahidin direnişi hakkında şunları söyledi. Kuvvetlerimiz sizin güçlerin elinde bulunan 8 devrim muhafızı askerinin bulunduğu sipere ateş açmıştı. Ağır bir çatışma yaşanıyordu. Bu sipere 6 bölük ve her bölük yaklaşık 100 kişi olmak üzere saldırdık. Artık galebe çalacağımızı zannediyorduk. Ancak bu 8 kişinin 600 kişiye karşı tuhaf direnişi inanılmazdı. El bombası kullanmak zorunda kaldık ancak askerleriniz yine bize aynı el bombalarını fırlatıyordu. Onların bu hızlı ve çeviklikle yapılan hareketleriyle birkaç askerimizi kaybettik, yaralananlar da oldu. Bu sahneyi görünce teslim olmalarını istedik ama yine direndiler. Ta ki tank yardımımıza gelip biri siperin yanına gelip tank borusunu siperin içine tutana kadar. Onlar da teslim olmaktan başka çareleri kalmamıştı. Siperden çıktılar. Bir kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, 4 kişi de sağlıklıydı.
Kutsal savunmadaki İranlı savaşçılar kendilerini yalnızca ilahi yardım ve desteğe layık görmediler. Aynı zamanda başarı ve zaferi ilahi bir hediye olarak gördüler. Çok sayıda kuvvet ve silahın zafer getirmeyeceğine, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütuf ve zafer bahşettiğine inanıyorlardı. İmam Hümeyni kutsal müdafaa sırasında defalarca "Var olan Allah'ın kudretidir" derdi. Yaptığınız her hareket Allah'ın gücüyle, yaptığınız her atış Allah'ın gücüyle, elinizin tetiğe gitmesi Allah'ın gücüyle, düşünceniz Allah'ın gücüyledir. Güç ona aittir derdi. Irak'taki Bağız rejiminin elinde bulunan İranlı tutsaklar da hatıralarında Allah'ı anmanın önemini ve esaretin zor zamanlarında Allah'ın yardımı ile avunduklarının önemini vurgulamışlardır. Bu tutsaklardan biri anılarında şunları yazmıştır. Bazen özgürlüğün ve gelecekteki yaşamın bize umut vermeye gelen belirsiz hayaller olduğunu düşündük ve bazen de esaretin dışındaki yaşamın ve dünyanın hiç var olmadığını düşündük. Bunları hep rüya zannediyorduk. Varlığımızda garip bir boşluk hissettik ve bu kritik koşullarda kalplerimize huzur veren sadece Allah'ı anmak oldu.
Tahran Radyosu.
İran'ın savaşçıları saldırı ve savunmada sadece cesurca ve cesaretle savaşmakla kalmadılar. Özellikle esaret ve işkence sırasında da direndiler ve zorluklara göğüs gerdiler. İran'da Irak'taki Bağız rejiminin elinde tutsak bulunanlara ise hür anlamına gelen azade denmesinin sebebi de buydu. Yorucu tutsaklık döneminde gururlu gaziler ve serbest bırakılan esirler direnişleri ve ısrarlarıyla şiddetli ve acımasız bağışçıları vahşi işkencelerden sonuç çıkarmalarından yeseye kaptırdılar. Şüphesiz gurur veren bu esirler sabır ve dayanıklılık göstermesi bakımından dünya esirleri arasında benzersizdir. Başka bir deyişle dayanıklılık sıfatının bu esirlerdeki tezahürünün diğer savaşçılardaki tezahüründen daha fazla olduğu söylenmelidir. Bağız ordusu elinde esir düşen İranlı savaşçılar, bazı askerlerinin her türlü insanlık dışı zihinsel ve fiziksel işkencelerine karşı direnişin ve ayakta durmanın güzel resimlerini çizdiler. Irak Bağız ordusunun subaylarının çoğu yenilginin neden olduğu kompleksleri unutturmak için birçok İranlı eseri savaş alanında şiddetli işkencelere maruz bıraktı ve cesur İranlı savaşçıları aşağılama ve acizliklerine maruz bırakmaya çalıştı. İstatistiksel bir çalışmada İranlı esirlerin %90'dan fazlasını işkence gördüğü, bu işkenceler sonucunda %37'sinin gazi ve engelli kaldığı tespit edilmiştir. Bu şoke edici istatistik, bazı hapishanelerinde ve kamplarında yıllardır devam eden trajedinin derinliğini gösteriyor. Burada Irak rejiminin uyguladığı zihinsel ve fiziksel işkence türlerini sayma imkanı olmadığından sevgili gazilerin direnişini ve duruşunu ifade etme imkanı da bulunmamaktadır. Sadece birkaç vakadan bahsedebiliriz.
İranlı mahkumlardan biri anılarında şöyle diyor. Bazıların eğlencelerinden biri esirlere işkence etmek ve onları kırık camların üzerinde çıplak ayakla yürümeye zorlamaktı. Bir gün kampta bulunan Irak halkına saygısızlık bahanesiyle ayakkabılarımızı, terliklerimizi çıkarıp kırık camların üzerinde çıplak ayakla yürümeye zorladılar bizi. Bir düşünün, bir insan birkaç santimetre camı geçerken neler çekebilir? Hem de koşarak ayağın camın üzerine basılmasını düşünün ve camın kemiğe dayandığını farz edin. Herkesin rengi soluktu ve dudaklarının titremesi tamamen hissedilebiliyordu. Ancak yine de kanlı ve yaralı ayaklar ile öbür tarafta duranlar yine de şaka yaparak morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlardı.
Irak Bağız rejimi hapishanesinde bir başka esir de anılarında kırık camlar üzerinde yürüdükten sonraki anılarını hatırlatarak şunları söylüyor. Beni yaralı ve kanayan aynı bacağımdan astılar. Sadece istedikleri bilgi ve sözleri söylememi istediler. Bunun için her yola başvurdular. Aynı zamanda Irak güçlerinin fiziksel baskıları ve sınırsız baskı ve işkenceleri göz önüne alındığında bile operasyonların açığa çıkmaması için her şekilde direnmem gerektiğini biliyordum. Allah'tan beni kurtarmasını, bazı askerlerin elinden kurtulmayı istedim.
Bir başka serbest bırakılan esir şöyle diyor. Bir gün Kızıl Haç'tan bir Alman doktor esirleri incelemek için kampa geldi. Farsçayı iyi bilen biriydi. Muayene sırasında bize sordu. Aranızda neden bu kadar çok hastalık yayıldı? Biz de gıda ve hijyen eksikliğinden dolayı dedik. Önce Alman doktor araştırmadan konunun gerçeğini anlayamadan sözlerimizi inanmayarak dinledi. Esaretin sonunda özgürlükten önce aynı doktor bize geldi ve dedi ki, esaretin başlangıcında seni muayene etmeye geldiğim zamanı hatırlıyor musun? Şunu söylemeliyim ki bunca acıya tahammül ederken sizlerden gördüğüm sabır ve direnişten ve birbirinize olan dostça davranış tavırlarınızdan da gözlemleyerek Almanya'ya döndüğümde eşim ve çocuklarım Müslüman oldular dedi. İşte Allah'a iman edip savaşan ve zorluklara göğüs geren bir savaşçı kendisini ve dinini bilmeyenleri böyle etkiler.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı, Irak Sağlık ve Tedavi Personelinin ve bu ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın Hüseyin Erbay'ın sırasında ziyaretçilere yönelik işbirliği ve hizmet sağlama çabalarını takdir etti. İran İslam Cumhuriyeti, Irak Büyükelçisi, Irak'ın Kürdistan bölgesine Erbayin ziyaretçilerine ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. Irak İçişleri Bakanı Hüseyin Erbayin töreninin herhangi bir güvenlik olayı yaşanmadan başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. İran Meteoroloji Kurumu Başkanı önümüzdeki günlerde Tahran'da kum ve toz fırtınaları ile ilgili uluslararası bir zirve düzenleneceğini duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Suriye konusundaki Güvenlik Konseyi toplantılarının etkinliğinin arttırılmasını istedi. İran'ın 3 adasına ilişkin Kahire'de düzenlenen Arap-Japon siyasi diyalog toplantısında yapılan ortak açıklama ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu adaların İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Ve İran'dan Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama geldi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.